Evet sevgili kardeşler, kız kardeşler, şimdi bugün İbraniler mektubundan 4. bölümden okumak istiyoruz. Büyük baş görevlimiz, büyük baş kahinimiz bu İsa için konuşuyor. Düşünelim küçük bir kızan, erkek çocuk 7 yaşında, onun adı Max olsun. Mektepte 2. sınıfta okuyor. Bir gün tam oturmuş, muallimini sesliyor, bir de bakıyor ıslak bir şey fark ediyor. Aşağı baktığı gerekti görüyor, altına işemiş. Koca göl olmuş etrafında. Eyvah, ne olmuş? O da anlamadı nasıl oldu, hiç yok olduğu böyle. Ama oldu bir kere, ne yapsın şimdi? Çok büyük rezillik, panika. Ne yapacak şimdi? Erkek ahbapları bunu görürse öyle rezil olacak, hep onunla eğlenecekler. Yani mektebin sonuna kadar. Kızlar da hepten onunla konuşmayacaklar artık. Ne yapsın bu zavallı kızandı? Bir de bakmış, muallim ona yaklaşıyor. Ve muallimin suratından anlaşılıyor ki, o da görmüş olayı. Eyvah, büyük panika. Çocuk o kadar sıkılmaya başlıyor, kenarı yok. Muallim laf yaptı mı, artık hepten fena olacak. Tam o anda bir kız yaklaşıyor. Klas'tan başka bir kız. Elinde küçük bir akvaryum taşıyor, bir balık var içinde. Çocuğun önüne, Max'ın önüne gelince, köstekleniyor. Akvaryumu elinden kayıyor ve suyu her taraf dökülüyor. Tam onun üstüne. Çocuk da bütün ıslanıyor. Şimdi durum bir kerekten değişti değil mi? Kimse anlamayacak açan o çocuk altına işlemiş. Muallim kıza bağırmaya başlıyor. Ne salaksın, ne yaptın böyle? Ve çocuk yani çocuğu kurutmaya çalışıyor muallim. Kız da çocuğuna göz kırpıyor. Hani çocuk da anlıyor, açan kız bunu mahsustan yaptı. Onu bu rezillikten kurtarsın diye. Eve giderken Max bu kıza soruyor. Sağ ol, teşekkür beni kurtardığın için. Ama bunu neden yaptın? Kız da cevap veriyor. Ben de eskiden hep altıma işerdim. Onun için senin halinden anlıyorum. Evet. Böyle bir durumda olan bir kızana akıl lazım değil, değil mi? Ona lazım değil dese, aa niçin böyle yaptın, yanlış. Lazım değil onu aşağılayasan, lazım değil onu suçlayasan. Ona lazım bir yardımcı. Lazım ona öyle bir kişi onun halinden anlasın. Ve biz insanlar da bu küçük Max'a benziyoruz. Hepimiz sanki altımıza işedik ve rezil durumdayız. Hele hele Allah'ın önündeki durumumuzu düşünürseyiz bu durumdayız, rezil. Ve kim bize yardım edecek? Kimden yardım gelecek bize? Bize bir kişi lazım değil, bize yol göstersin. Biz biliyoruz yaptıklarımız doğru değil. Bize lazım değil, bir peygamber daha gelsin, hepten daha da güzel bir yol göstersin. Hayır, yolun ne olduğunu biliyoruz. Bize Musa gibi bir kişi lazım değil. Açan taş tabelaların üzerinde yazılmış bu, bunlar 10 tane emir, bunlar yasak, bunlar yanlış. Biz bunu biliyoruz. Ama bize lazım bir kişi bizim halimizden anlasın. Ve aynı zamanda bizi kurtarsın. Hatta bize bir kurban bile yeterli değil. Çünkü kurban bir kere oluyor. Ya ondan sonra? Kurban kesildikten sonra ne olacak? Bize lazım bir baş görevlimiz. Ya da başka tercüme yazıyor, baş kahinimiz. Öyle bir kişi bir aracı oluyor. Bizim ve Allah'ın aramızda bir aracı oluyor. Öyle ki bizim zayıflıklarımızı anlasın ve onları tamamlasın. Öyle bir kişi istiyor musun? Öyle bir kişi hayatında olsun istiyor musun? Eğer öyleyse bugün bakalım İncil'e. İncil çünkü burada böyle bir kişi gösteriyor. İncil bize göstermiyor uzak bir kişi ama bize yakın, bize yardım edebilen bir kişi. Okuyorum İbraniler mektubundan bölüm 4 ayet 14'ten 16'ya kadar. İsa Mesih göklere geçmiştir. Madem görüyoruz o kadar büyük bir baş görevlimiz var. O vakit açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. Bizim baş görevlimiz değil öyle birisi, hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın ya da aynısını hissetmesin. Hayır, o her meselede aynı bizim gibi denendi. Yalnız hiç günah işlemedi. Madem öyle, Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur. Bu da İsa Mesih hakkında konuşuyor, bizim baş görevlimiz olduğunu. Ve üç büyük tema görüyoruz. Birincisi diyor ki, biz imanlılar lazım öyle bir baş görevliden utanmayalım. Birincisi bu. Ve arkasında diyor ki, bizim baş görevlimiz bizi anlıyor. Bizi anlayabilir. Ve üçüncü yerde diyor ki, biz gidip bu baş görevliden yardım isteyelim. Bunu derken tabii unutmayalım, Allah Musa'nın ağzından buyurdu ki öyle bir tapınma sistemi yapılsın. Hem bir yer var idi, kutsal eşyalarla, hem kurbanlar var idi, bazı hayvanlar, hem bir kanunlar var idi, hem de bu tapınak dediğimiz kutsal Allah evinin içinde iş yapan görevliler. Ve onların başında baş görevli var idi. Onlar spesyal bir kişi, sıradan bir kişi değil. Onun bütün hayatı Allah'la ilgiliydi. Ve o insanlar ve Allah'ın arasında sanki bir köprü, bir bağlantı kurardı. İki tarafını dokunup ortada dururdu. Ve şimdi diyor ki bu baş görevli bu mektup yazıldığı zaman Yeruşalim kasabasında dağda var idi. O baş görevli orada hizmet yapardı. Ama İsa Mesih bu onun aslısı oluyor. Ve şimdi imanlılar deyip kalkıp dediler ki o tapınakta, o taştan yapılan binanın içinde yapılan bütün bu hizmet boştu. Çünkü aslısı şimdi gelmişti. Bizim bir baş görevlimiz var, bambaşka bir yerde. Ve şimdi bu ayetleri bir daha okuyalım. İsa Mesih gökleri geçmişti. Madem görüyoruz o kadar büyük bir baş görevlimiz var, o vakit açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. Bizim baş görevlimiz diyor, değil taştan yapılmış bir evin içinde. Değil insanlardan gelen sıradan bir kişi. Hayır diyor, gökleri geçmiştir. İsa Mesih'in büyüklüğünü burada görüyoruz. Gökleri diyor, sanki birkaç tane var. Yahudilere göre 3 kat gök var idi. 3 kat gök var idi. Birinci gök, hani atmosfera dediğimiz, bizim planetanın etrafındaki hava, kuşların bulunduğu yer, dünyanın atmosferi. Bu birinci gök denilirdi. İkinci gök, ondan dışarı, ay, güneş ve yıldızların bulunduğu yer. Ve biz buna kosmos, ya Türkçe evren diyoruz. Her şey bu kosmosun içinde. Ama üçüncü bir gök de var. Bu daha da uzak ve bu sanki uzak demeyelim, daha da zor erişilir. Çünkü bu ruhsal bir ortamdır, ruhsal bir yerdir, ruhsal gök. Ve bu demek Allah'ın katı, Allah'ın bulunduğu ortam, orası üçüncü gök. Yani çok prostça böyle 1, 2, 3 gök diye sayardılar. Ve biz düşünmeyelim, bazı prost kişilerin düşündüğü gibi bunlar üst üst böyle, katlar gibi. Yani bazı Müslümanlar dermişler, yani 7 tane kat varmış göklerde, üst üste. Hayır, bunlar 3 ayrı gerçektir, 3 ayrı yerdir. Değil mi? Birinci kosmonot Yuri Gagarin kosmosa çıktığı zaman büyük bir propaganda lafı yaptı. Dedi ki, ben kosmosa çıktım ama Allah'ı göremedim. E tabii ki, sen göremezsin çünkü o ikinci gökte bulunmuyor. Kuşlar birinci gökten kosmosa gidemezler. Hava bitince kuşlar oraya uçamıyor. Aynı bunun gibi herhangi bir şey bu kosmostan üçüncü göke, Allah'ın katına gidemez. Yani herhangi bir koraplan, herhangi bir raket ile Allah'ın katına gidemezsin. Bizim bedenlerimiz buna uygun değildir. Ama İsa için konuşuyor, birinci ve ikinci gökten geçmiştir, artık üçüncü göke vardı. Yani Allah'ın katına. 1. Korintliler mektubunda 15. bölümde görüyoruz nasıl İsa Mesih dirilişten sonra ruhsal bir beden aldı. Başka bir beden. İsa'nın bedeni değildi böyle. Hani bazılar düşünüyor, nasıl öldü? Öyle dirildi. Ama biz İncil'de görüyoruz öyle değil, değil mi? O dirildikten sonra farklıydı. Onun bedeni farklıydı. Hiç kapıdan dalmadan bir odanın içinde giriyor. İşte biliyor musunuz? Ve bir sekunde de ortadan kayboluyor. Ve en sonunda o göke alındı. Ondan başkası kimse bunu yapamadı. Yok başka bir peygamber, yok başka bir Allah adamı, yok başka bir kutsal kişi bunu yapabilsin. Sadece bu da okuduğumuz gibi İsa Mesih'imiz, baş görevlimiz gökleri geçmiştir. Evet. Ve sonra diyor ki İsa bizim baş görevlimiz. Biraz bakalım bu adamın eskiden İsrail zamanında onun vazifesi neydi? İsrail'in baş görevlisi her senede bir arınma gününde vardı. Ve bu arınma gününde kutsal yerin içine girerdi. Kocaman perdeye içine dalıp en kutsal yere dalırdı. Ve orada kurbanın kanını antlaşma sandığının üstüne serperdi. Aynı bunun gibi İsa asıl kurbanının kanını Allah'ın kendisine getirdi. Bir keçi kesilirdi ve o kan getirilirdi en kutsal yerin içine, bir odanın içinde getirirdiler. Ve ondan sonra bu kan, bu ahit sandığın, antlaşma sandığının üstüne serpildiği zaman o vakit günahlar affedilirdi. Ve şimdi anlıyoruz İsa Mesih neden lazımdı göke çıksın. Eğer kan dökülseydi burada, onun kurbanı olsaydı sadece yeryüzünde, sanki o geçerli değildi. O kan lazım Allah'a dokunsun. Lazım onun huzuruna getirilsin. O vakit bu kurban tam sayılıyor. O vakit bu kurban geçerli sayılıyor. Ve İsa Mesih aynısını yaptı. Aldı kendi kurban kanını ve bununla babasının yanına çıktı. Ve artık kurtuluşu bizim için böyle tamamladı. Evet, İsa'nın yolu bizim de yolumuzdur. Biz de gökleri geçeceğiz. İsa oraya giderken istemiyor yalnız kalsın. İsa göklere geçmiştir ama bizim de aynı zamanda yolumuz budur. Yuhanna 14. bölüm ayet 3 şöyle diyor. Ve madem size bir yer hazırlamaya gidiyorum, tekrar dönüp sizi yanıma alacağım. Öyle ki ben neredeysem siz de orada olasınız. İsa sanki bir öncü gibi yer hazırlamaya gidiyor. Nasıl birçok kişi gidiyor hani yer hazırlamaya başka devletlere hazırlık yapıyorlar, sonra ailesini çekiyorlar. Aynı bunun gibi İsa Mesih yer hazırlamaya gitti. En güzel devlet Allah katında. Ve bizi onun yanına almak istiyor. O dakikada oradadır. Ve dakikada orada bizim için görev yapıyor. Gene okuyoruz 1. Senelikler 4:17. Ondan sonra biz yaşayanlar, hani hayatta kalmış olanlar, bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Rabbi havada karşılamak için. Böylelikle her daim Rabbin yanında olacağız. İsa madem bütün gökleri geçmiştir, bizim de yolumuz aynısı olacaktır. Evet, böyle bir başkahinimiz var. Öyle bir baş görevlimiz var. Değil insanlardan, sıradan bir kişi. Değil bir hangi İsveçlenlik, nasıl kiliselerde görüyoruz. Onlar hepsi insanca, hani insan gücüyle yapılmış işler. Ama bizim baş görevlimiz bambaşka. Artık o gökte. Ve onun için diyor ki, madem öyle, açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. O istiyor söylesin, utanmayalım. Çok kişi İsa Mesih'ten utanmaya başladı. Öyle değil mi? Çok kişi bugünlerde azıcık baskı görünce utanmaya başladı. Ve aynı zaman o mektup yazıldığı zaman durum aynıydı. İmanlar az. Yahudiler kalabalık idi. Milyonlarca kişi. Onların çok gösterişli taştan binaları vardı. Altınla. Çok beyaz böyle ruba giymiş süslü baş görevliler vardı. Ve gelip dediler imanlılara, sizin neyiniz var? Siz toplanıyorsunuz böyle evlerde. Siz toplanıyorsunuz sokaklarda. Siz toplanıyorsunuz ormanlarda. Hiçbir şeyiniz yok. Biz dikkat etmezseyiz aynı düşünceye kapılabiliriz. Öyle değil mi? Senin komşuların sana diyor, tete bak televizyon Türkiye'de ne oluyor? Kaç kişi böyle kalabalık? Öyle laflar yapmıyorlar mı? Ama Rab bizi kuraj veriyor. Hayır diyor. Açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. Her imanlının lazım İsa hakkında kesin bir fikri olsun. O kimdir? Açıkça söylediğimiz sözler nedir? İmanın en merkez sözü nedir? Şu ki İsa Rab'dır. İsa Rab'dır. Ona inandın mı? Ve açıkça söyledin mi? Kurtulacaksın. Romalılar 10 ayet 9 ve 10. Eğer ağzına açık açık söylersen İsa Rab'dır diye ve yüreğinle iman edersen Allah onu ölülerden diriltirdi diye o zaman kurtulacağım. Bakın, çok kişi utanıyor. Çok kişi sanki ağzını açamıyorlar. Çok kişi başkalarının önünde dua etmekten sakınıyorlar. Tamam, bunu bir parça anlıyoruz. Ama olamaz. Bir imanlı sadece içten imanlı olsun. Geliyor bir zaman lazım desin İsa Rab'dır. Sen bunu yapıyor musun? Yoksa komşuların önünde başkalarını susuyor musun? Tema olmuyor, ben imanlıyım. Bunu anlatmakta bir fayda yok. Tema değil, bizim yol daha iyi. Bunu konuşmuyor. İsa Rab'dır. Bunu söylüyor musun? Bunu söylemeyen bir kişi ne kadar yüreğinde de iman taşısın kurtulmayacak. Eğer ağzından çıkmasın. Onun için vaftizde kişilere söylettiriyoruz. Hiç değilse hayatında bir kere söylesinler İsa Rab'dır. Evet. Tabii ki Yahudiler İsa'yı öyle kabul etmediler. İmanlılara mana buldular. Ve biz bugün aynı durumdayız. Çok kişi bize deli diyorlar. Siz İsa'yı Allah yaptınız. İsa Rab'dır. Ondan utanma. Ondan şaşma. Bunu söylerken güç geliyor imanlıya. Bakın açıklama kitabında 12-11'i okuyorum. Kuzunun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yani şeytanı yendiler. Kendi canlarını da sevmediler öyle ki ölümü bile göze aldılar. Bakın nasıl imanlı şeytanı yeniyor. Kuzunun kanıyla o temeldir ama iş orada bitmiyor. Kendi şahitlik sözleriyle. İsa Rab'dır. İbraniler mektubu bize diyor ki ondan utanma. Şeytan insanları kullanıp bakacak seni sustursun ama sen susma. İsa kimdir? Anlat. İsa Rab'dır dediğin zaman sen utanmamış oluyorsun. Onun adını açıkça söylemiş oluyorsun ve sana kuvvet verecek. Evet, şimdi gördük bizim baş görevimiz ne kadar büyüktür. Sıradan bir insan değildir. Şimdi ikinci temaya geçiyoruz. Bizim baş görevimiz bizi anlıyor, bizi anlayabilir. Bu baş görevli ya da baş kahin eski tercümede aslında bir aracıdır. Aracıdır, aracılık yapıyor. İki tarafın ortasında duruyor. Bir tercüman gibi. Revolaç. Tercüman lazım iki kişinin dilini bilsin değil mi? Yeterli değilse de bir dil bilsin o zaman tercüman olamaz. Ya da bir uzlantırıcı gibi. Yani iki taraf kavgalı. Şimdi mahkemeye gitmeden uzlaşmaya çalışıyorlar. Bu kişi lazım her iki tarafın düşüncesini anlasın. Sadece bir tarafını tutarsa öbürü onu kabul etmeyecek. Onun işi değil bir tarafı tutsun. İki tarafı lazım bir araya getirsin. Ve Allah da insanları kurtarmak için ne peygamber ne de melek göndermedi. Kurtarıcı ne peygamber ne de melek değildir. Allah bir melek göndermiş olaydı, o Allah tarafını anlıyor. Allah katından gelen bir varlıktır. Ve anlıyor Allah'ın durumunu. Ama o insanların duygularını anlamayacaktı. O zaman insanlara merhamet gösteremeyecekti. Ya da bir peygamber göndermiş olaydı, o insandır. O insan halinden anlıyor ama Allah'ın katında değildir. Allah'ın tarafını anlamıyor. O zaman kutsallık olmayacaktı. Allah öyle bir kişi yolladı. Ne peygamber, ne melek, bir aracı, bir baş görevli. Ve İsa Mesih'te bunu görüyoruz. Kendi hayatında bunu görüyoruz. İsa herkese yakınlık ve anlayış gösterdi. Onların halinden anlardı. İsa zaten birçok kişi ilk önce bunu okudukları zaman şaşbaş kalıyorlar. Bir kutsal adam, bir Allah adamı nasıl böyle hareketlerde bulunuyor? Bazı örneklere bakalım. Birincisi mesela İsa kadınlara yakınlık gösterdi. İsa'nın zamanında bir hoca yani bir Yahudi hoca kadınları absolut mu sıfır sayar. Nola. Sadece bu değil. Kadınlar lanetli. Öyle bir anlayış var. Her gün duada kalkıp derdiler Rab çok şükür sana ki ben erkekim beni bir kadın olarak yaratmadın. Öyle bir anlayış var. Ve şimdi İsa gelip bu düşünceyi bozuyor. İsa gelip bambaşka hareketlerde bulunuyor. Kadınları kabul etti. Onları talebe olarak kabul etti. Hepimiz biliyoruz bu Meryem ve Marta olayı değil mi? İki kız kardeş Marta. Çok telaşlanıyor, sofra kuruyor, hizmet ediyor. Meryem gene ne yapıyor? Meryem hiçbir şey yapmıyor. Oturup İsa'ya sesliyor. Ve biz bazen bu olayı kullanıyoruz göstermek için hani daha iyi ise seslensin, ne kadar dünya işlerde bulunasın. Ama bunu göstermek istemiyor. Bu olayı göstermek istiyor ki İsa kadınları talebi olarak kabul etti. Ve hiçbir muallim bunu o zaman yapmazdı. Evet. İsa Mesih benzetmeleri kullanırken iki türlü örnek veriyor. Tarladaki zambaklara bakın, çiçeklere bakın. Onlar ne iplik eriyorlar? Kadınların işi. Ve aynı zamanda diyor ki, göklerdeki kuşlara bakın. Onlar ekinleri toplamıyorlar. Erkeklerin işi. Mahsustan İsa öyle konuştu ki, onun sözleri hem kadınlar anlasın, hem erkekler anlasın. İsa daha da öteye gitti. Onun zamanında her zaman olduğu gibi bir sürü yolsuz kadınlar vardı. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ikiyüzlülük vardı bu temada. Erkekler hepsi onları kullanırdılar ve aynı zamanda onları davalardılar. Nasıl bugün birçok devletlerde, mesela İran'da, hani bu profesya çok yaygındır. Önce erkek bu kadınları kullanıyor ve bir gün sonra onlara ölüm cezası veriyor. Evet, bu ikiyüzlülüğe karşı İsa gidiyor. İsa onları kabul etti. Din adamlarından daha kolay Allah'ın krallığına gireceklermiş dedi. Bu kadınlar daha kolay Allah'ın krallığına giriyor. Ne kadar büyük din adamları. Ya da ufak kızanlar. İsa ufak kızanlara yakınlık gösterdi. Şimdi herkes kızanları sever. Yok bir insan kızanı sevmesin. Ama çoğu vakit insanlar kızanlara dikkat çevirmiyorlar ve ciddi almıyorlar. Değil mi? Onlara vakit harcamak sanki kayıp bir vakit. Ama İsa kalabalığın içinde bütün işleri bırakıyor ve ufak kızanlardan oynuyor. Düşünebiliyor musunuz? İsa herkesin halinden anladı. Daha da öteye gidiyor. Devlet düşmanları. Vardı İsa'nın zamanında gümrükçiler. Onlar o kadar aşağı görürdüler, o kadar iğrenirdiler halk. Çünkü kendi halkını satan bir kişi, yani devlet düşmanı. İsa, Zakaria dedi ki, bu akşam ben lazım senin evinde misafir olayım. Herkesin önünde, binlerce kişinin önünde, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir rezillik. İsa, onlara bile yakınlık gösterdi. Ve en fenası, yabancılar. Yahudiler yabancılara köpek derdi. Onlar insan bile değil. Ama İsa onların evlerine girerdi. Bir Romalı yüzbaşının evine girdi. Ne vakit Yahudiler, Pilatus yani en büyük hükümet, onlar bile onun sarayına ayak basmadılar. Pilatus lazımdı, kral çıksın. Ve böylelikle İsa herkese yakınlık ve anlayış gösterdi. Onların halinden anlayabildi. Yoktu şimdiye kadar ve daha sonra gelmiş olan hiçbir kişi bunu yapmadı. Böyle yaşamadı. Böyle bir yakınlık göstermedi. Ve bunun için senin halinden anlayabilir. Ama anlayabilmek için daha da fazla lazım. Acaba bir kişi günaha karşı nasıl duruyor? Bir kişi denendiği zaman İsa seni anlayabilir mi? İsa acaba aynı denenmeleri gördü mü? Ondan geçti mi? Okuduğumuz tekst diyor ki İsa her bir temada bizim gibi denendi ama günah işlemedi. Bazı örneklere bakalım. İsa nasıl denendi? Mesela büyük bir denenme vardı İsa için, para sevgisi. Zaten kimin vlastı var böyle, kimin gücü var ve kim böyle kişileri dinle, religiyle uğraştırırsa çok defa bu tuzağa düşüyorlar. Para sevgisine kapılıp kişilere sadece para için. Gönder çekin. Var böyle televangelistler, yani televizyoda evangelizasyon yapıp 200-300 milyon dolar senede kazanıyorlar. Sadece kişilerin bahşişlerinden, düşünebiliyor musunuz? Aynı bunun gibi İsa olabilirdi mucizeleri para için yapabilsin. Şifamı istiyorsun, bastır 10 dolar, hazırsın. Ne? Çocuğun mu ölmüş? 500 şeker, hadi. Ama İsa böyle yapmadı. Olabilirdi mucize gücüyle kendini zengin edebilirdi. Ama bunu kullanmadı. Ya da başka bir deneme, politik kuvvet toplamak. Vlast. Değil mi? Popüler kişiler çok defa görüyoruz, bir sporcu politikacı oluyor. Arnold Schwarzenegger bir aktör politikacı oldu. Çok kolaydır. Bir kişi bu vlastı, yani bu popüler durumunu kullansın politika atlamak için. Halk zaten onu kral yapmak istedi ama İsa kaçtı. Çok büyük bir deneme şuydu ki İsa kolay yolu seçebilirdi. İsa biliyordu ki lazım da haçta ölsün. Lazım da kendini acılar içinde kurban versin. Ve olabilir de ondan kaçsın. Acı çekmeden büyük bir adam olsun. Haça gerilmeden popüler olsun. Şeytan zaten ona yaptı. Petrus'u kullandı. Petrus'un ağzından şeytan konuştu. Dedi ki, aa haşa bu senin başına gelmesin. Ve İsa Petrus'a dedi ki, çekil git şeytan. Çünkü sen insanca düşünüyorsun. İsa erkek idi. Acaba bir erkek zina korkunçluğu duyunca, hani böyle bir deneme içine düşünce İsa onu anlayabilir mi? İsa bir erkek olduğu gerekti, kadınlarla baş başa kaldı. Çok defa bunu görüyoruz. Hatta gösteriyor ki birkaç kadın apostollarla birlikte kasabaları gezerdiler. Olamaz mıydı orada bir deneme olsun? Onun için İsa bunu da anlayabilir. Ya da sarhoşluk. Birçok kişi sarhoşluk temasında büyük bir sıkıntı çekiyor. Bir deneme oluyor onlara. Hayır, sarhoş olmasınlar. Acaba İsa seni bu durumda anlayabilir mi? Sanıyorum anlayabilir. Çünkü sık sık düğünlere ve banketlere katıldı. Düşünebiliyor musunuz? Sık sık onun şanına sofralar kuruldu. Sık sık düğünlere gitti İsa. Dil oynamak için. O başka. Ama katıldı. Ve o yüzden bu temada da bile insanları anlayabilir. Hatta sanıyorum birçok kişi nefret dolu. Birçok kişi affetmek istemiyorlar. Ve bu onlara çok büyük bir deneme oluyor. Bir kişi senin hayatında bir kötülük yapmış ve sen affetmek istemiyorsun. Nefret ediyorsun. Yüreğini kinle dolduruyorsun. İsa bu durumu anlayabilir mi? İsa'nın acaba yüreğinde hiç kin olabildi mi? Eminim o duruma geldi. Eminim yani o deneme onun kapısını kalktı sanki. Mesela Yahya, hatta bütçet edildi. Suçsuz olarak öldürüldü. Hiçbir şey yapmadı Yahya. Ama İsa Herodes'e karşı bunt yapmadı. Bütün bunlarda görüyoruz İsa Mesih denendi. Bazı kişiler İsa'yı böyle melek gibi düşünüyorlar. Bazen bir Ortodoks kiliseye gittiğin zaman ikonalar var. İsa'yı öyle yani havada çiziyorlar ki sanki yeryüzüne hani hiç değmiyor. Hayır öyle değil. İsa 100% insan idi. %100 insan idi. Ama bütün bu durumlarda bir kere olsun bile günah işlemedi. İşte bu İsa'nın Allah tarafını gösteriyor. Onun kutsallık tarafını. Kalabalık önünde İsa şöyle konuştu. Kim benim bir günahımı gösterebilir? Yuhanna 8:46. Kim benim tek bir günahımı gösterebilir? Sende bu kuraj var mı? Kalabalık bir düğünde mikrofonu alıp dersin, hey burada 3000 kişi var. Bir kişi benim tek bir günahımı, tek bir greşkemi göstersin. Kimde var bu kuraj? Onun için eminim İsa günah işlemedi. Nerede herhangi bir peygamber günah işlemesin? Eski ahit doludur. Peygamberlerin bile yaptıkları günahlarla. Evet. Bütün bunlar tek bir şey göstermiyor. İsa senin zayıflıklarını anlayabilir. İsa senin zayıflıklarını anlayabilir. Şeytan senin kulağına fısıldıyor. Artık Allah seni affetmeyecek. O durumda sen İsa'ya bak. Tıpkı senin gibi aynı durumdaydı, aynı şeyleri hissetti. Ama günah işlemedi. Ne vakit geçen ay Avustralya'daydık, bir kardeşinin eski bir arkadaşımla karşılaştık. O da bütün bir depresiye düşmüş. O da diyor ki artık sanki yani her şey anlamsız. Sanki kardeşler beni anlamıyor. Evet, olabilir kardeşler seni anlamasın. Olabilir kardeşler seni kabul etmesinler. Ama İsa öyle değil. İsa bir baş görevli olarak senin zayıflıklarını anlayabilir. İsa diyebilir ki, bak beni de denediler ama dayandım. Şimdi topla aklını, paçalarını sıva, babamdan af dile ve yoluna devam et. İsa'nın konuşması böyle. Ne kadar da zayıf olsan, ne kadar da kaçırdıysan, ne kadar zaman boşuna harcadıysan, dünya işleriyle, ne kadar yani günaha daldıysan, Geç değildir. İsa bir baş görevli olarak bugün seni çağırıyor. Git onun yanına. Ve zaten üçüncü temamız budur. Baş görevlimizden yardım isteyelim. Ayet 16. Bir daha okuyacağım. Madem öyle, Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımız da bize yardım eden budur. Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesi. Bu söz kullanılıyor burada. Musa'nın zamanında Allah buyurdu bir antlaşma sandığı yapılsın. Onun üstünde altın bir kapağı var idi. Allah'ın kral iskemlesi nedir diye sorarsan nasıl bir şey? Değil mi? Padişahların sarayında büyük böyle altından, fil dişinden, işte incilerden yapılmış tahtlar vardır yani. Kral iskemleri vardır ama Allah'ın tahtı nerede? Kral iskemlesi nerede? İşte eski ayette böyle bir cevap var. Bu ayet sandığının üstünde böyle altından yapılmış bir kapak var idi. Bunun üzerinde iki figura vardı, iki kerubim, yani iki melek biçiminde. Ve diyor ki, ben bunların üstünde oturacağım. Dil içinde üstünde oturacağım. Leviler 16 ayet 2 diyor ki, çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görüneceğim. Allah'ın kral iskemlesi o vakit buydu. Halkın ortasındaydı. Halk neredeydi? O Allah'ın kral iskemlesi de oradaydı. Eskiden kimse oraya yaklaşamazdı. Kapalı bir odanın içinde hiç kimsenin hakkı yoktu oraya yaklaşsın. Bütün sene karanlık içinde dururdu. Sadece senede bir kere. Ama biliyoruz İsa Mesih ölünce bu ayırma perdesi yırtıldı. Bu kanlı. Değil bir benzetme olarak. Tam Yeruşalim kasabasının içinde bu perde çok kalın. Böyle 30 santimetre bir perde düşünebiliyor musunuz? Yani belki bir ton kadar ağır bir perde. O yukarıdan aşağı yırtıldı diyor. Artık bu Allah'ın kral iskemlesi açık idi. Girişi açık idi. Ve bunu göstermek istiyor ki benim ölümüm bu yolu açtı. Artık herkes oraya dalabilir. Değil sadece seçilmiş bir kişi, senede bir kere. Herkes. Kim bu İsa Mesih'in kurbanını kabul ederse bu yol artık açıktır. Artık yeni bir zaman başlıyor. Allah'ın kral iskemlesine bir giriş var. Ve onun için diyor ki, kurajla oraya çıkalım, cesaretle. Baş görevli Allah evinde hizmet ettiği zaman en kutsal yere girerdi. Ama büyük bir korkuyla. O zaman onun beline bir ip bağlardılar, düşünebiliyor musunuz? Bu baş görevli o odaya daldığı zaman en kutsal yere beline bir ip bağlardılar. Dediler ki, belki bu adam Allah'ın huzurundayken Rab onu vuracak çünkü günahları var. Belki bu adam o da ölecek ve ne yapacağız? Kimsenin hakkı yok bu odaya dalsın. O zaman bunu iple geri dartacağız. Adam ölecek, kimse onu başka türlü kurtaramayacak. Öyle bir korku vardı. Kimse yani düşünemezdi yani ben dalacağım bu en kutsal yere. Ben Allah'ın kral iskeminin önüne çıkacağım. Olamaz. Ama şimdi başka bir zamanda yaşıyoruz. Ve bu yolu İsa Mesih açtı. Ve diyor ki ben artık hak buldum oraya girmeye. Biz kurajla diyoruz. Günahlarımızı af ettirebilmek için. Değil istediğimizi yapabiliriz diye. Çünkü diyor ki muhtaçlığımız da bizi yardım eden budur. İhtiyacımız budur. Biz Allah'ın merhametine muhtacız. Her gün, her sene hayatımızın sonuna kadar. Hiçbir zaman öyle bir duruma gelmeyeceğiz. Hani artık Allah yok bana ne affetsin diyebilirim. Ama çok kişi bunu anlamıyor. Çok kişi sanıyor bize lazım olan berekettir. Bereket. Bereket arıyorlar. Değil Allah'ın merhametini. Geçen gün otobüste kulak misafiri oldum. Başka bir yolcu anlatıyor biletçiye. İşte geçen gün otobüste bir kutu enstrümanlar dolu unuttum. Ama Allah baba çok iyidir. Gene buldum onu. Kimse çalmadı. Bereket. Ama bizim aslında ihtiyacımız başkadır. Asıl ihtiyacımız merhamettir. Eski bir hırsız mahkemenin önüne çıkıyor ve hakem fark etti. Nasıl adam titriyor. tır tır titriyor. Çünkü hırsız biliyor artık gene yakalandı, gene mahpusa dalacak, gene birkaç sene yatacak. Ama hakim ona diyor ki, sıkılma oğlum, ben kimseye haksızlık yapmam. Neyi hak ettiysen sana vereceğim. Hırsız gene diyor ki, bana hak ettiğimi verme, bana merhamet ver. Evet, bizim Allah'ın önündeki durumumuz da aynıdır. Biz de Allah'ın önüne çıkıp demeyeceğiz, neyi hak ettiysen bana ver. Ama biz de diyeceğiz, bize merhamet ver. Bir göz atalım eski ayetteki baş görevliye. Eskiden o görevini yaparken çok spesyal rubalarla, özel giysilerle hizmet ederdi. Bütün beyaz ketin rubalarla ve bazı özel şeylere şimdi dikkat etmek istiyoruz. Mesela adamın kafasında bir sarık var idi. Ve sarığın üstünde yazardı ki Rabbe adanmıştır. Rabbe adanmıştır. Bu gösterirdi ki onun fikirleri her zaman Rab'te. Ve kendi işinde başka temalarla vakit kaybetmezdi. Aynı bunun gibi Rab İsa bu hani bir ruhsal bir anlamda böyle bir sarık taşıyor. Rab İsa bu aracılık ve kainlik görevini yapmak için hep hazırdır. Hiç uymuyor ve bu işe adanmıştır. Ayrıca eski ayetteki baş görevli de onun göğsünde bir tabela vardı. Bu tabelanın üstünde 4 sıra 12 tane kıymetli taş. Bunlar İsrail halkının 12 cinsine gösterirdiler. İsrail halkı ve onun ihtiyaçları hep o baş görevlinin yüreğindeydi. Onun göğsüne yakın sanki yüreğin üstünde dururdu. Aynı biçimde gece gündüz 12 cinsinin ihtiyaçlarını, dua ihtiyaçlarını düşünürdü ve Rab'bin önüne getirirdi. İşte bu taşlar bugün bizi gösteriyor. Bu taşlar biziz. Biz de 12 cins olarak, yeni Allah halkının 12 cinsi olarak Rab İsa Mesih'imizin yüreğinde duruyoruz. Onun göğsünün üzerinde duruyoruz. O da bizi affettirmek için her zaman aracılık yapmaya hazırdır. Evet, son olarak büyük bir fark var. İsa'yı iyice tanımayan kişi sanıyor ki Allah göz yumuyor. Allah senin günahlarını görmemezlikten geliyor. Sanki bir göz yumuyor ve anlamıyor. Anlamak istemiyor senin yaptığını, öylesine affediyor. Maalesef topluluklarda bile çok kişi bu kafadadır. Çok kişi böyle sanıyorlar. Ama kim İsa Mesih'in iyiliğini, kim İsa Mesih'in aracılığını böyle kabul ederse, öyle düşünürse o kişiler bir gün çok fena aldanacaklar. İsa gelince onları uğratacak. Ben sizi hiç tanımadım diyecek. Ama kim gerçekten İsa'nın yaptığını anladıysa o kuracını kaybetmiyor. Her düştüğünde kendini toparlıyor. Ve biliyoruz ki zor zamanlarda yaşıyoruz. Her bir taraftan sıkıştırılıyoruz. Bir tarafça imansızlar bizi sıkıştırıyor. Gittikçe daha fazla eğleniyorlar bizimle. Gittikçe daha fazla bizim hayatımızı zorlaştırıyorlar. Ama arkadaş, Rab İsa baş görevlidir. Sana yardım etmek için her zaman duruyor, bekliyor, onun önüne gelesin. Bir tarafça görüyoruz, çok kişi kendi iç hayatına dönüyor. Daha fazla kendi temalarına, kendi işlerine bakıyorlar, ne kadar toplumun işlerine. Rab İsa bu zayıflığı biliyor, istiyor. Sen onun önüne gelesin ve af bulasın. Belki sen ruhsal konularda o kadar ilerledin ki bu tema sana banal mı geliyor? Bu temalar sana baya geliyor. O zaman sana bir akıl vereyim. Kendine düşmüş bir kardeş bul. Zor durumda olan bir kardeş bul. Kim bu günah temasında boğuşursa öyle bir kişi bul kendine. Ve ona bugün öğrendiğin hakikatleri anlat. Ona kuraj ver, dönsün. O da Rab İsa'nın önüne çıkıp af bulabilsin. Çünkü o bizim için aracılık yapmaya her zaman hazırdır. Rab sizinle olsun.